Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Konuk seslendirmen Murat Ateş. Anadolu'yu Anadolu yapan yiğitler. Anadolu'ya ilmiyle değer katanlar. Anadolu'nun hizmetkarı gönül dostları. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyen Yunus'u, Anadolu bilir, dünya tanır. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir çağrısını yapan Mevlana'yı, Anadolu bilir, dünya çok iyi bilir. Fatih'i Fatih yapan ak gönüllü hocası Akşamseddin'i Anadolu bilir, Bizans bilir. Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i, sırdaşı, yoldaşı Hasan Can'ı Anadolu bilir, Musul Kerkük Erbil'de iyi bilir. İlmiyle dünyaya nam salmış isimleri vardır Anadolu'nun. Ummanları yoldaş edinen, korsanların korkulu rüyası, ilim adamı Piri Reisi, Anadolu'm bilir, Amerika bilir, dünya tanır. Kubbeleri, köprüleri, medreseleri imar eden koca Sinan'ı, Anadolu'm iyi bilir, dünya iyi tanır. Ali Kuşçular, İbn Sina'lar, Itriler, Nedimler, hepsi birer kandil gibi aydınlatmış, ışık tutmuştur Anadolu'ya, Anadolu'ma. Selam olsun Anadolu'ma ışık tutmuş kandillere. Selam olsun ilmiyle, şiiriyle, sözleriyle yol gösteren gönül erlerine. Cezzar Ahmet Paşa. Türk tarihinin yapraklarını süsleyen bu Türk askerinin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Doğum yeri hakkında çeşitli rivayetler arasında en kuvvetli bulunanı Bosna'nın olduğunu kaydeden kaynaklardır. Gençliğinde İstanbul'a gelerek berberlik yapan Ahmet, Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmetinde ve himayesinde bulunmuştur. Ali Paşa, Mısır'a giderken onu da beraberinde götürmüştür. Bu, Ahmet için bundan sonraki hayatında bir dönüm noktası teşkil etmiş, zekasını kullanabilme yolu açılmıştır. Hekimoğlu Ali Paşa Mısır'dan ayrılınca Ahmet Mısır'da kalmıştır. Yıllarca kölemenlerin arasında yaşayan Ahmet, kölemenlerin mücadele usulleriyle hayat tarzlarını öğrenme imkanı bulmuştur. Ondaki kabiliyeti sezen ve takdir eden kölemen beyleri ona sancak beyliği verdiler. Cezzar adı ise kendisine şu olaydan sonra verilmişti. Yanında hizmet gördüğü Abdullah Bey, Buayra aşireti kuvvetleriyle çarpışırken onların eline esir düşmüş ve idam edilmişti. Bu haberi alan sancak beyi Ahmet olaydan büyük bir üzüntü duymuştu. Kölemen ileri gelenlerinden Ali Bey, Abdullah Bey'in öcünü almak vazifesini Ahmet Bey'e verdi. Ahmet Bey'in adı geçen aşiretten aldığı intikam şiddetli oldu ve onlardan 70 kadarını öldürttü. Ali Bey bunu öğrendiği zaman Ahmet için deve kasabı manasına gelen cezar kelimesini kullanmaktan kendini alamadı. Bu tarihten itibaren Cezzar Ahmet, tarih basamaklarında yavaş yavaş yükselmeye başladı. Devlete baş kaldıran kölemen beyleri rakiplerini ortadan kaldırma işinde Cezzar'ı da alet etmek istediler. Ahlak ve yaratılışındaki mertliğe ters düşen bu isteğe Cezzar yanaşmadı. Kölemen beylerinden Ali Bey ile arası açılan Cezzar, Mısır'dan ayrılmak zorunda kaldı. Cezzar'ın Mısır'dan ayrılmasından 1776 yılında vezir rütbesiyle Sayda valiliğine kadar geçen hayatı, onun cesaret ve metanetini gösteren birçok mücadelelerle doludur. Sayda valisiyken baş kaldıran asi kabilelerle uğraşarak Suriye ve Lübnan'da otoriteyi kesin olarak kurdu. Bu başarılarından dolayı 1780'de Şam valiliğine tayin olundu. Hayatının her günü mücadeleyle geçen bu Türk büyüğü, her ne kadar Akka müdafasıyla tanınırsa da bundan önce de önemli hizmetleri olmuştur. Bunların başında Beyrut'un Ruslara karşı savunması ve Yafa'nın zaptı gelir. Beyrut'un alın yazısını eline alan Cezzar, çok geçmeden şehrin surlarını tamir ettirdi ve şehri de büyük bir imar faaliyetine girişti. Bir taraftan da asayişi sağlamak amacıyla bir takım önlemler aldı. Bütün bu işleri yaparken adilane hareket ederek halkın sevgisini kazandı. Üstün düşman kuvvetleri karşısında bir avuç insanla yiğitler gibi dövüşen Cezzar'ın bu savunmada gösterdiği kahramanlıkla devlet ve millete ettiği hizmet unutulacak gibi değildir. Bu tarihlerde Osmanlı Devleti'nin her tarafında devam eden huzursuzluk ve baş kaldırmalar Yafa'da da hüküm sürmekteydi. Yafa'daki isyanın bastırılmasına da Cezzar Ahmet Paşa'nın koştuğunu görüyoruz. Yafa'yı zapt eden Cezzar orada otoriteyi kurdu. Toprakları Napolyon'un saldırısına uğramış olan Osmanlı Devleti, Fransızların hakkından gelmek üzere kara ve denizde büyük hazırlıklara başladı. Napolyon, Mısır topraklarına çıkarken İslam dinine saygılı ve Müslümanlarla dost olduğunu ilan etmiş, başına sarık sarıp Kahire sokaklarında dolaşmıştı. Bununla beraber ilk fırsatta binlerce Müslümanı öldürtmekten çekinmemişti. Mısır'ın fethinde zorluk çekmemişti. Ama macera bitmiş sayılmazdı. Ona yenilerini eklemek lazımdı. Tarih kitapları Mısır'ı elde tutabilmek için Suriye'ye sahip olmanın zorunlu olduğunu yazıyorlardı. Firavunlar, Fatımiler, Eyyubiler, Memlükler aynı zorunluluğu duymuşlardı. Napolyon da Suriye'yi işgal ederek Doğu Akdeniz'de mükemmel limanlara kavuşacaktı. Belki de sonra Hindistan'a kadar uzanacak, adasına çıkamadığı için yenilgiye uğratamadığı İngiltere'yi orada dize getirecek, Fransa'yı muzaffer kılacaktı. Napolyon Bonaparte 1798 yılı Aralık ayında ordularının başına geçerek Mısır'dan Suriye'ye yürüdü. Yürüyüş gerçekten başarılı ve süratli oluyordu. Kölemenlerin direnişleri kolaylıkla kırılıyordu. 20 Şubat 1799'da El Arişi, 4 gün sonra da Gazze'yi almıştı. O Gazze ki bir zaman Türklerin silah zaferiyle şenlenmişti. Mısır seferi sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın kahraman veziri Sinan Paşa, burada parlak bir meydan savaşı vermişti. Tarihe meraklı olan Napolyon, esir ettiği Türk askerlerini onlara bakacak ne zamanımız ne de erzakımız var diyerek kurşuna dizdirmekten çekinmedi. Eski dostu ne çabuk unutuvermişti. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman kaç kez Fransa'yı tehlikeden kurtarmış, kaç kez dostluk elini uzatarak yıkılmaktan kurtarmıştı. Napolyon bunlardan habersiz değildi. Değildi ama gözünü hırs bürümüştü. Mısır Seraskerli unvanıyla beraber bütün Şam ve çevresindeki kara birlikleri Cezzar Ahmet Paşa'nın emrine verildi. Napolyon, Mısır'da tutunabilmek için ilk fırsatta Cezzar Ahmet Paşa'yı ezmekten başka çare kalmadığı kararına vardı. O, Osmanlı ülkelerine geldiği günden beri karşılaştığı en çetin rakibin Cezzar olduğunu biliyordu. Bu yüzden çok daha evvel mektuplar gönderip onu kendi tarafına çekmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Napolyon her şeye rağmen bu ihtiyar Osmanlı valisinin şöhretini duymuştu. Bu sefer hile yapmak istedi. Özel bir elçiyle Ahmet Paşa'ya mektup yolladı. Şöyle diyordu:
"Ben ki Fransa'nın ve İtalya'nın, Malta'nın ve Dalmaçya'nın, Venedik'in, İspanya'nın ve Mısır'ın hakimi General Napolyon Bonaparte'ım. Kahire'den sonra Gazze, Yafa ve bütün Filistin'i ezerek Akko önüne geldim. Duydum ki sen yaşlı bir Osmanlı kahramanıymışsın. Bir ihtiyarın geri kalan ömrünü zehretmek istemem. Şayet kaleyi teslim edersen hayatının son günlerini ibadet ve taatle huzur içinde geçirirsin. Aksi takdirde hatırlatmak isterim ki şimdiye kadar askerlerim hiç mağlup edilmemiştir.
Cezar Ahmet Paşa mektubu tercümanın elinden aldı ve buruşturup yere fırlattı. Fransız elçisi ne yapacağını şaşırdı fakat gazilerin kılıçları keskindi. Cezar Ahmet Paşa şöyle seslendi.
Divitdar, Divitdar! Hele tiz gel! Şu delikanlı mektepliğe bir cevapcağız yazalım. Biz ki Allah'ın kemter kulu, Resulullah'ın zayıf ümmeti, Zillullah'ın en sonraki paşalarından bir neferiz. Buna rağmen yine deriz ki, senin gibi kibirlilerin hasmı Hazreti Allah'tır. Çünkü kibriya ona mahsustur. Teslim teklifine gelince, o hususta çok geç kaldınız. Çünkü 3 sabah önce namazlarımızı kılıp yemin ettik. 7'mizden 70'imize kadar kalamızı müdafaya kasem ettik. Ta ki kanımızın son damlasına kadar. Şahsımıza gelince, belki bilmezsiniz ama bir Müslüman yeminini asla bozmaz. Sözünden dönmez. Vaadini yerine getirir. Esiriniz veya misafiriniz olup birkaç günlük ömrümüzü zillet içinde geçirmektense şerefle ölmeyi, şehadeti cana minnet biliriz. Allah'a hamdolsun, yaşımız 80, lakin elimiz hala kılıç tutar.
Napolyon ihtiyar Türk paşasının cevabını alınca hayretler içinde kalmıştı. Kalenin kuşatılmasına emrini verdi. Generallerine şöyle seslendi.
Bu ihtiyar bizim birkaç günümüzü harcayacak. Merak etmeyiniz. 3 gün sonra şehirdeyiz.
Fakat günler günler geçti. Napolyon Akka'yı şiddetle tazyik ediyordu. Ancak sonuç yoktu. Aksine kaleden çıkış hareketleri de başlamıştı. Türklerin saldırıları kanlı bir boğuşma şeklini alıyordu. Fransızlar planlarını birkaç kez değiştirdiler. Napolyon durumun nezaketini anlamıştı. Şimdi generalleriyle daha başka türlü ve daha ihtiyatlı konuşuyordu.
Akka'yı almak için kalenin duvarlarını değil, Cezzar Ahmet Paşa'nın azmini kırmak lazımdır. Bu ihtiyar meğer ne çetin şeymiş.
Bonaparte kaleye bu sefer yüksek rütbeli bir subayını yolladı. Eğer kent hemen teslim edilirse, paşa askerleri ve ağırlıklarıyla birlikte dilediği yere serbestçe girebilecekti. Bu kendisi için şerefsiz bir sonuç sayılmazdı. Çünkü zaferden zafere koşmuş bir ordu karşısında bulunuyordu. Cezzar, Fransız subayının sözlerini sükunetle dinledi, her zamanki gibi şu kısa cevabı verdi.
Biz ki Vezir Cezzar Ahmet Paşa'yız. Devlet bizi bu kaleyi düşmana teslim etmek için vezir yapmadı. Biz şehadet rütbesini kazanmadan bir karış toprak vermeyiz. Varın kumandanınıza böyle söyleyin.
Günler gelip geçiyordu. Fransız topçusunun kalede açtığı yedikler piyade hücumunu kolaylaştırıyordu. Ama şehre giren Fransız askerleri hemen ve şiddete karşılanıyor ve süngü hücumuyla dışarı atılıyordu. Napolyon çileden çıkıyordu.
Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı. Bu kadar savaş verdim, bu kadar zafer kazandım, böylesini görmedim.
Akka savunması daha inatçı ve daha kanlı olmaya başlamıştı. Fakat sonuç yoktu. Fransızlar planlarında değişiklik yaparak Müslümanların hava karardıktan sonra savaşa ara verip dinlenmeye çekildiklerini göz önünde tutarak hazırlandılar. 2 Mayıs'ta hava karardıktan sonra hücuma geçtiler. Topçu ateşiyle açılan gediklerden piyadelerini şehre sokmaya başladılar. Napolyon yine aldanmıştı. Türkler gündüz olduğu gibi gerekirse gece de savaşmasını pekala biliyorlardı. Şehre meşalelerin ışıklarıyla giren Fransızlar, ihtiyar Cezzar Ahmet Paşa'yı yalın kılıç, askerlerinin başında ceylan gibi seker buldular.
''Koman aslan sütü emmiş gazilerim, koman!''
diyerek naralar atıyor, savaşa şevk ve heyecan katıyordu. Askerleriyle omuz omuza giriyor, bazen genç bir yeniçeri neferi gibi kılıcını düşman kılıçları üzerinde gezdiriyordu. Küfürler, naralar birbirine karışıyordu. Allah Allah sesleri surların dışında bekleyen Napolyon'u manen öldürüyor, adeta bitiriyordu. Şimdiye kadar hep ilerleyen bu macera ordusu ilk defa burada çakılıp kalmıştı. Mayıs'ta Nizami Cedid askerleri de yetiştiler. Paris'in parlak askerleri pek şaşırdılar. Acele doğuya gitmek, Hindistan'a inmek isteyen Napolyon, 40 gün boyunca bu Osmanlı kalesini aşamadı. Belki yüzlerce hücumlar yaptılar, binlerce ölü vermekten de başka bir işe yaramadı. Akka kuşatması başlayalı 2 aya yaklaşıyordu. Topçunun açtığı gediklerden şehre girenler, Türk süngüsü karşısında kendilerini dışarıya zor atıyorlardı. 9 Mayıs'ta da göğüs göğüse savaşlar olmuş, yine de bir sonuç alınamamıştı. Fransız ordugahında Cezar'ın hayali bir heyula gibi dolaşıyordu. Napolyon Bonaparte 10 Mayıs'ta talihini son bir kez daha denemek, ne pahasına olursa olsun Akka'yı düşürmek için hazırlanmıştı. Şöhreti tehlikedeydi. Hiçbir fedakarlıktan çekinmeyecek, en ağır kayıplara bile aldırmayacak, en namlı generallerini dahi ateş hattına sürecekti. Şimdiye kadar ne kaleler, ne kentler almış, ne kalabalık ve güçlü orduları dize getirmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Akka kuşatmasına katılan bütün Fransız kuvvetleri saldırıya geçtiler. Fakat bu son taarruzda semere vermedi, hezimetle sonuçlandı. Cezar Ahmet Paşa, topçu ateşiyle bir harabe haline gelmiş olan Akka'yı şanla savunuyordu. Dahi Bonaparte, dehasına yakışır bir karar aldı. 21 Mayıs 1799 gecesi bütün top, silah ve malzemelerini toprağa gömdürdü. Sözde kahraman Fransız ordusu süratle firara başladı. O kadar hızlı gidiyorlardı ki yolda yaralı ve hastalarını bile öldürdüler. Çünkü kaçmalarını o zavallılar geciktiriyordu.
Biz veziriz. Devlet bize bu kaleyi emanet etti. Allah ve peygambere iman edenler son nefesine kadar dövüşürler.
Cezar Ahmet Paşa, bıyıkları henüz terlemiş bir delikanlı gibi askerleriyle karşı hücumlar yapıyor, Napolyon'un ünlü generallerini dehşet içinde bırakıyordu. Savaş tarihinin en ünlü generallerinden biri olan Napolyon Bonaparte, söz ne zaman Akka'dan açılsa,
Akka'da durdurulmasaydım, bütün doğuyu ele geçirebilirdim. Ölümü göze almış birkaç yüz Türk meydana çıkarsa, önlerinde mağlup olmamak mümkün değildi.
Bu büyük zafer üzerine bütün Avrupa ayağa kalktı. Çünkü mağrur Bonaparte ilk darbeyi ihtiyar bir deve kasabından yedi ve o efsanevi yenilmez unvanını kaybetti. Artık korkulu rüyaları haline gelen bu şımarık Fransız delikanlısını dize getirebildiler. Napolyon'u hezimete uğratan ve bölgeyi terk ettiren Cezar Ahmet Paşa'nın şöhretini bütün dünya duydu. Devlet tarafından tebrik ve ayrıca kıymetli hediyelerle taltif olundu. Kaynaklar Cezar Ahmet Paşa'nın zeki, dirayetli ve anlayışlı bir adam olup pek çok meseleleri önceden keşfetmek hususunda bir kabiliyet gösterdiğini kaydeder. Akka'da mükemmel bir cami, bir çarşı ve birçok çeşmeler yaptırmak suretiyle imar faaliyetlerinde de bulunmuştur. Şöhretini gayret ve hizmetinden alan Cezar Ahmet Paşa, Avrupa kıtasında kabına sığmayarak Kuzey Afrika'ya el atmış, Asya'ya taarruz etmiş, Napolyon Bonaparte'la Akka müdafasında boy ölçüşmüş, bu mağrur komutanı ters yüz etmiş bir kumandandır. Napolyon, ilk mağlubiyetin acı ve buruk tadını bu Türk komutanından tatmıştır.
Akka'da durdurulmasaydım, bütün doğuyu ele geçirebilirdim. Ölümü göze almış birkaç yüz Türk meydana çıkarsa, önlerinde mağlup olmamak mümkün değildir.
Şahsi kabiliyet ve gayretiyle kendi kendini yetiştiren, 64 gün süren Akka kuşatmasında yiğitçe çarpışan bu Türk kahramanı ve büyüğü 1804'te vefat etmiştir. Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Konuk seslendirmen Murat Ateş.